Ayrım 7.
Zerdüşt'ün sergilediği görüşün temelini iyi ile kötü gibi iki karşıt öğe oluşturur. Ona göre evrene egemen olan bu iki güçtür. İyiliğin simgesi aydınlıktır. Kötülük ise ahrımanın varlığında kişilik kazanır. Zerdüşt'e göre kendisini görevlendiren bütün insanları mutluluğa kavuşturmada yükümlü kılan yüce tanrı Ahura Mazda'dır. Ahura Mazda evrenin yaratıcısıdır. İyiliğin, erdemin, güzelliğin, sevginin, saygının kaynağıdır. Onun simgesi aydınlık saçan güneştir. Gökyüzünü ışıklandıran, kötülüğün kaynağı olan, karanlığı evreden kovan güneşin yeryüzündeki öğesi de ateştir. Ateşin bulunduğu ocaktır. Ocak, tanrısal bir nitelik taşıdığından kutsaldır. Bu nedenle sönmemesi, insanın yaşadığı sürece yanması, çevresini uyarması gerekir. Gerek güneş, gerekse onun simgesi sayılan ocak, insanın gövdesinde de ısı olarak bulunur. Isı insana dirilik, çeviklik kazandırır. Bu nedenle iyiliktir. Isının karşıtı olan soğukluk ise, yoğun karanlıktan geldiği için kötülüğün simgesidir. İnsanın çalışmasını, çevikliğini engeller. Zerdüşt'e göre insan bir sevgi varlığıdır. Bu sevginin sınırı yoktur. Bu nedenle insanın kendi soydaşları gibi hayvanları, bitkileri, bütün doğa varlıklarını sevmesi gerekir. Oysa Ahura Mazda'nın güneşi evreni aydınlatırken varlık türlerini birbirinden ayırmaz. Işınlarını onlara eşit olarak gönderir. Bir sevgi varlığı olan insanın hayvanlara acı çektirmesi, onları kesmesi, yemesi, özellikle din törenlerinde adak olarak sunması, kan dökmesi gereksizdir. Tanrısal istence de kişisel olgunluğa, yetkinliğe de aykırıdır. Sevginin özünü kişinin kendi varlığında başka bir varlığı bulması oluşturur. Seven insan başkalarıyla dolan, kendinde başkasını, başkasında kendini bulan insandır. Zerdüşt'e göre sevginin karşıtı olan öfke, dargınlık, başkalarına karşı kötü düşünceler beslemek kişiyi doğruluktan yoksun bırakan kötülüğün, ahrımanın buyruğu altına girmektir. Ahriman bilgisizliğin, karanlığın, sevgisizliğin, insanlar arasında barışın, kardeşçe duyguların yayılmasını önlemenin odağıdır. Bu nedenle bilgisiz insan Ahura Mazda'nın katına ulaşamaz. Bilgi, insanın içini aydınlatan tanrısal bir ışındır. Sevgiyle biçimlenen bir mutluluk öğesidir. Mutluluk kişinin aydınlanması, karanlığın etkisinden kurtulmasıdır. Mutluluğu sağlayan sevgi, insandaki yaratıcı gücün de kaynağıdır. Oysa sevme eylemiyle yaratıcılık birbirini gerektirir. Nitekim evrenin yaratıcısı olan Ahura Mazda'nın özünde de kendisini eyleme iten yoğun bir sevgi vardır. Onun buyruğu altında halkı eyleme iten yoğun bir sevgi vardır. Onun buyruğu altında halkı yönetmekle kendini yükümlü sayan kimseler ancak bilge kişiler iş görebilir. Halka baskı yapan, acı çektiren, sıkıntıya uğratan, yalnız kendi çıkarını, mutluluğunu düşünen bir yönetici doğruluktan ayrılmış, karanlığın denetimi altına girmiş, kötülüğü seçmiş kimsedir. Halkı yönetmenin doğruluk, erdem, saygı, sevgi, bilgelik, özveri gibi kuralları vardır. Bunlara uymayan bir kimse Ahura Mazda'nın gösterdiği yoldan ayrılmıştır. İnsan Zerdüşt'ün simgesi olan kutsal ocağı söndürmemeli. Bu ocak ölümsüzlüğün, evrensel bir varlık olmanın kaynağıdır. Ateş kurucu öğe değil yüceltici, yetkinleştirici, dirilik verici ilkedir. Ocağa yaklaşmak için kişinin arınmış, doğru olması, bilgiyle donatılması gerekir. Bu ocakta yanan ateş yalnız çevreyi değil, bilge kişinin içini de aydınlatır. Ona başkalarını sevmenin yolunu gösterir. Zerdüşt'e göre tinler ölümsüzdür. Bu ölümsüzlük de tanrısal öze ortak oluşları yüzündendir. İnsan yaşadığı sürece yaptıklarından dolayı tinsel evrende Ahura Mazda'ya karşı sorumludur. İnsan taşıdığı istenç, us nedeniyle iyiyi, güzeli, doğruyu, erdemi seçebilecek durumdadır. Onun ahrımana uygun kötülüğe, karanlığa yönelmemesi gerekir. İnsan varlığı iyiyle kötünün, güzelle güzel olmayanın, doğrulukla eğriliğin, aydınlıkla karanlığın savaş alanıdır. Bu savaşta iyi istence, güzel usa, erdemli aydınlığa uymayan kimse karanlığa, kötülüğe yenik düşer. Bunda suç kendinindir. Neden onu uyaran gizli iyilik güçlerine uymamıştır? Özellikle kutsal ocağı söndüren bir kimse kötülükten kurtulamaz, kötülük karanlıkla gelir. Yanan ocak çevreyi aydınlattığından karanlığa sığınan kötülük onun yanına sokulamaz. Zerdüşt'ün öğretisinde iyi, güzel, erdem, doğruluk, sevgi, saygı, bilgi, yardımseverlik gibi kavramlar kişisel eylemlerle ilgilidir. Ona inanan insanın davranış ile eylemlerini bu kavramların içeriğiyle yönlendirmesi, düzenlemesi gerekir. Özellikle ateş, gede, ocak, çevresinde düzenlenen törenlerde kişinin tüm iç evreni eylemlerine yansır. Tanrısal bir nitelik taşıyan ocak, bütün gizlilikleri karanlıktan aydınlığa çıkarır. Bu nedenle kimse ocağın karşısında gerçek düşüncesini içinden geçeni gizleyemez. Zerdüşt'ün geliştirdiği öğretinin kökeni ateşin, güneşin kutsallığına inanan eski İran, Hint inançlarıdır. Başlangıçta yalın bir inanç niteliği taşıyan ateşle ilgili gelenekler, Zerdüşt'ün ortaya çıkışıyla bir dizge bütünlüğü kazanmış, İsa'dan önce 5. yüzyılda Anadolu'da yeşeren doğacı felsefe öğretisini dolaylı olarak etkilemiştir. Ateşi varlığın kurucu ilkesi, arke sayan Herakleitos'la Zerdüşt inançlarının izleri görülmektedir. Bu inanç düzeni Hristiyanlıkla Müslümanlığı da etkisi altına almış, özellikle güneşe, ateşe duyulan saygının özünü biçimlendirmiştir. Bu iki tek tanrıcı dinde ocağın saygınlığı bunu göstermektedir. Zerdüşt, 19. yüzyıl Avrupa'sında oldukça geniş bir ilgi görmüş, Hint felsefesinden esinlenen Scopenhauer ile doğrudan doğruya Avesta'dan etkilenen Nietzsche gibi düşünürler, konuyu yeniden işlemişlerdir. Nietzsche'nin Also sprach Zarathustra, böyle söyledi Zerdüşt adlı yapıtı, Zerdüşt anlayışının yeni bir yorumudur. Zerdüşt'ün şiirlerinden. İyi düşün, doğru çalış, budur halkı kurtaran. Benim de görevim bunu söylemek. Öğret bana ey Mazda. Söyle kendi dilinle, ölümün sonu ne? Coşmuş oluşun özü, söylemiş kulağıma gelmiş sesi, bir dara düşenin. Yürekli, güçlü bir el isterim. Yok mu böyle bir yiğit elimden tutacak? Ne kötülük bilir, ne alçaklık, ne sızlanma. Gelecekte doğruluğa gönül veren suyunca giden, ey yalancılar, mutluluk böyle yapmaktadır. Ateşin kutsallığını, ölümsüzlüğünü, yaratıcılığın kaynağı olduğunu savunan Zerdüştçülük, bir öğreti niteliğini Zerdüşt'ün düşüncelerini içeren Avesta adlı yapıtın ortaya çıkmasıyla kazanmıştır. Avestak, Avistak, Avesta gibi değişik adlarla anılan yapıt, temel bilgi, ilke, öz, temel belge anlamlarına gelir. Sözcüğün kökü bilmek, temellendirmek, kurmak, özleştirmek gibi değişik karşılıkları olan Upesta'dır. İsa'dan önce 7. yüzyılda son biçimini aldığı söylenen bu yapıt, biri gata, küçük şiir, öteki düz yazı olmak üzere iki bölümden oluşur. Yapıtın bütünü bir yakarış kitabı niteliğindedir. Amaç insanları erdemli kılmak, sevgiyi, saygıyı, toplumun temel ilkesi durumuna getirmek, kan dökmeyi, hayvanları kurban etmeyi, savaşı, kötülüğü önlemektir. Bunu gerçekleştirebilmek için de değişik nitelikler taşıyan, hepsi de iyilik kavramı içinde toplanan tinsel güçlere uymak gerekir. Zerdüşçülüğün öne sürdüğü bu güçler, vohu, güzel, manah, yaratılış, aşa, doğruluk, harvatat, sağlık, esenlik, amretat, ölmezlik, armaiti, sevgi gibi insan davranışları ile ilgili varlıklardır. Bunlar yaşamı yönlendirme, insanı bütün kötülüklerden arındırma amacını güden bir anlayışın ürünleridir. Zerdüşçülüğe göre evren biri iyilik, aydınlık, öteki kötülük, karanlık gibi iki gücün yönetimi altındadır. Sürekli savaş içinde bulunan bu güçlerden hangisi üstün gelirse olaylar onu gösterdiği doğrultuda gelişir. Aydınlık bilginin, erdemin, güzelliğin, doğruluğun kaynağıdır. İnsanı mutlu kılmaya yarar. Karanlık bilgisizliği, savaşı, kötülüğü doğurur. İnsan bu iki öğeden birini seçme gereğindedir. Bunu da bilgiyle sağlayabilir. Bilgi, önce kişinin kendini anlamasını, sevmesini, sonra bütün varlıklara yakınlık duymasını, evreni bir bütünlük içinde görmesini sağlar. İran'ın ulusal dini olarak gelişen Zerdüşçülük, güneşi kutsal saydığından tanrılaştırılmış, güneşle ilgili kavramlar çevresinde yeni bir inanç örgüsünün doğmasını sağlamıştır. İran egemenliği altına giren Anadolu, Irak, Suriye, Suudi Arabistan gibi yörelerde etkisini sürdüren bu inanç kurumu, gelenekler aracılığıyla İslam dinini de etkilemiştir. Kur'an'da güneşle ilgili bölümler, güneşe duyulan saygı, güneşi anarak and içme gibi olayların kaynağı Zerdüşçülüktür. Kur'an'ın Sure-i Şems, Güneş Suresi, Sure-i Duha, Kuşluk suresi gibi bölümleri, andolsun geceyi yaran güneşi anlamına gelen ayetleri, güneşe yükletilen kutsallığın değişik anlatımlarıdır. Zerdüştçülük, başta Bektaşilik olmak üzere kimi Alevi kuruluşları da etkilemiştir. Özellikle tasavvufta varlığın özünü kuran dört ilkeden birinin ateş olması, ateşin kurucu, dirilik verici öz olarak önce zerdüştçülükte ortaya çıkması bu etkinin kaynağını gösterir. Tasavvufta sıcaklık, soğukluk, aydınlık, karanlık, sevgi, tiksinme, tinsel ölümsüzlük, iyilik, kötülük gibi karşıt kavramların bir kaynağı da zerdüştlüktür. Yeni Platonculuk Tanrı'ya arınmış, engin bir ışık, nur olarak görmesi, yaratılış olayını tanrısal özden dışa taşan, emanatio, bir eylem diye nitelemesi, bu İran öğretisinden esinlenen görüşlerdir. İran'da gelişen tasavvuf akımını benimseyen ozanların çoğu zerdüştçülükten esinlenmiştir. Zerdüştçülüğün geliştirdiği kavramları, İran'ın ulusal dil varlığının kaynağı sayarak şiirleştiren ilk ozan da Firdevsi'dir. Tinsel arınma konusunda zerdüştçülükle buta öğretisi arasında ortak geleneklerden kaynaklanan bir yakınlık vardır. Zerdüştçülük gibi tasavvufu etkileyen, ona dolaylı olarak bir takım inanç öğeleri veren birimler arasında birer din olarak nitelenen Mani ile Mazdek'in kurduğu iki kurum daha vardır. Manicilik, Mazdekçilik diye bilinen bu kuruluşun temelinde Hint inançlarının belirtileri olduğu gibi Çin düşüncesinin Taoculuk akımından esinlenen bir eğilim de vardır. Buna eski Tibet dinlerinin batıya doğru yayılan, oldukça ağır yürüyen etkisini de katmak gerekir. Tasavvuf, bu dinlerden doğrudan doğruya değil, dolaylı olarak inanç geleneği yoluyla yararlanmıştır. Bu da İslam dininin doğuda yayılmaya başlamasından sonradır. Tasavvufun ilk belirtileriyle İslam dininin yayılmaya başladığı dönem özdeştir. Buta, Hint düşüncesinin tasavvufa etkisi. İsa'dan önce 557'de Kuzey Himalaya eteklerinde Benaras ilinde doğmuş, 477'de Kusivana'da ölmüştür. Gerçek adı Siddhartha Gautama'dır. Yaşamı söylencelerle karışmıştır. Kimilerine göre böyle bir insan yaşamamış, daha sonraları bu tacılığa etki kazandırmak için halkın yarattığı bir söylence varlığı olduğu ileri sürülmüş ise de, son dönemlerde Hindoloji alanındaki çalışmalar onun gerçek kişiliğini ortaya çıkarmıştır. Kimi kaynaklara göre ailesi Saka Türklerinin sonradan Siddhartha adını alan bir boyundandır. Babası bu boyun, racası olan Sudhana, anası Maya'dır. Maya, çocuğunu babası Sutohana'nın yanında doğurmak için onun bulunduğu yere giderken yolda sancılanmış. Gautama'nın doğumundan 7 gün sonra da ölmüştür. Öksüz Gautama'yı babasıyla evlenen teyzesi Mahapati bakımı almış, ona Sakyamuni adını vermiştir. Adı Sakyamuni Gautama olan bu genç, mutluluk içinde yaşaması için babasının kendisine yaptırdığı dönemlerin özelliğini taşıyan 3 ayrı konakta 29 yaşına dek kalmış. Çağının en ünlü bilginlerinden öğrenim görmüştür. Bu süre içinde Yakodera adlı bir kızla evlenmiş, ondan Rahola adı verilen bir kızı doğmuştur. Bu mutlu yaşamdan bıkan Gautama bir gün doğayı, insanları tanımak özlemiyle gizlice konağından ayrılmış. Yoksul bir kişi kılığında il il dolaşmıştır. Kendisine katılan birkaç arkadaşıyla oldukça sıkı bir yaşama biçimini uygulamaya başlamış. Günün birinde daha dayanamayıp yemek yiyince arkadaşları kendisinden ayrılmıştır. İşte Gautama'nın iç evrenini, düşünce yaşamını değiştiren olay bu ayrılıştan sonra başlamıştır. Yalnız kalan Gautama, büsbütün içine kapanmış, geceyi bilgi ağacı denen bir ağacın altında uyuyarak geçirmiş. Gördüğü bir düşle silkinerek uyanmış, çevresine bakınmış, derin düşünceye dalmış. Bu kendinden geçiş sırasında kendisine göksel esin gelmiş. Evreni, varlıkları bambaşka bir gözle görmeye başlamış. Bu olaydan sonra söylencelerin bildirdiğine, kimi kaynakların anlattığına göre kendisine esinlenmiş, aydınlanmış, uyarılmış anlamında Buddha denmiştir. Buddha'nın kurduğu din en ince ayrıntılarına dek incelenince eski Hint inançlarının bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu dinde geçmişi İsa'dan önce 3000 yıllarına vardığı söylenen Hint insanının yaşama biçimi, evrene bakışı, ahlak anlayışı, mutluluk düşüncesi, doğruluk duygusu, toplum görüşü bütün ayrıntılarıyla sergilenmiştir. Bu tacı anlayışa göre insan bir arınma varlığıdır. Mutluluk, yücelik, ölümsüzlük, doğruluk, bilgelik bu arınmayla bağlantılıdır. Arınma, kişinin kendini aşması, duyulur varlıkların üstüne çıkması, gövdenin tutkularından, yaşamın acı, sıkıntı verici etkilerinden kurtulabilmesi için bir istenç olarak kalması demektir. Arınan kişi, gövdenin egemenliğinden kurtulmuş, kendi benliğinin özünü oluşturan tinin aydınlığında mutluluğa giden yolu bulmuştur. Arınmanın gerçekleşmesi için aşılması gereken önemli iki yol vardır. Biri içe kapanış, öteki kıvançtır. Bu iki yol aşıldıktan sonra bir üçüncüye varılır. İçe kapanış yolu ilk eğitimdir. Kişiye belli koşullara bağlanmayı, çevrenin etkisinden kurtulmayı, kendi benliğini tanımayı öğretir. Bu özelliklerine karşın bu yol tutarsızdır, yetersizdir. İstenen olgunluğa, yüceliğe vardıramaz. Ufak bir sapma ile kişinin aşağılanmasına neden olur. Kıvanç yolu ise bütün kötülüklerin, düşüklüklerin, iğrençliklerin, eğriliklerin kaynağıdır. Bu yol kişiyi benliğinden ayırır, mutsuzluğun uçurumuna götürür. Olgunlaşmasını önler, tinin tutsaklaşmasını sağlar. Bu iki yol geçildikten ya da bırakıldıktan sonra en önemli yol olan orta yol bulunur. Orta yol, insan özünü ışıklandıran, gözleri açan, içi aydınlatan yoldur. Bunun başlıca özelliği dinginlik, nesnelleşme, kendini bilme, ölümsüzlüğün anlamını kavramadır. Kişiyi Nirvana'ya götüren yol budur. 8 kat olan bu yolu Tathagata denen üstün güç bulmuştur. Bu yolun 8 aşaması vardır. Doğru anlama, doğru davranış, doğru yargı, doğru eylem, doğru söyleme, doğru çaba, doğru düşünme, doğru anımsama. Bu aşamaları geçtikten sonra ulaşılan Nirvana yoklukta var olmaktır. Bu aşamaya ulaşabilmek için gövdeyle, tinle ilgili bütün bağlardan çözülmek, tutkulardan sıyrılmak gerekir. Kişiyi yaşama bağlayan ne varsa acı vericidir. Bu acı görünmeyen, bilinmeyen bir nesne değildir. Kişinin bütün davranışlarında, eğilimlerinde bulunur. Bütün bu davranışların kaynaklandığı 12 neden vardır. Bilgisizlik, alışkanlık, bilinç, ahlak, gövde, altı duyu, dokunma, ilgi, istek, açgözlülük, bireysel oluş, dünyasal doğru birbirini doğurur. Aralarında varoluşlarını sağlayan bir bağlantı vardır. Kişi içinde yaşadığı evrende mutsuzdur. Acılar, bunalımlar, kaygılar içindedir. Bu olumsuz durumlarda doğum, yaşlılık, hastalık, ölüm, sevilmeyenlerle bir arada bulunmak, sevilenlerden uzak kalmak, istekleri gerçekleştirememek gibi sürekli acı, kaygı verenlerdir. Bunlara bağlanan kişinin ölümsüzlüğe, mutluluğa, olgunluğa, arınmışlığa ulaşma olanağı yoktur. Bu olumsuz durumların gövde, tin yaşamayla ilgili 5 kaynağı vardır. Tutku, tasarım, yönseme, bilgi, gövde. Kişiyi bu olumsuz durumların yol açtığı acıdan, kaygıdan kurtarmanın da 5 koşulu vardır. Bu 5 koşul istekle bağlantılıdır. Bu nedenle yapılacak ilk iş, ilk arınma, isteğe dayalı eğilimleri ortadan kaldırmaktır. İstek belli bir anlamda susuzluktur. Biri varlık susuzluğu, öteki yokluk susuzluğu olmak üzere 2 türlüdür. Onun için isteği büsbütün ortadan kaldırarak susuzluğu gidermek, isteği bir yana atmak, istekten vazgeçmek, isteğe yer vermeyerek ondan kurtulmak gerekir. Birbirine çok benzeyen bu durumların tinsel evrendeki etkileri bambaşkadır. Buta'nın anlayışına göre kişinin mutluluğa ulaşması için özveri gereklidir. Bu özveri bir davranış biçimidir, tinsel yaşamla ilgilidir. Ereği bireyin değil, bütün insanlığın mutluluğudur. Buta kurduğu dini toplumsal ahlak ilkelerine göre düzenlemiş, ona bir toplum felsefesi niteliği kazandırmıştır. Bu felsefenin öğretildiği yerlere sagma denir. Buraya girebilmek için özveriden kaynaklanan bir takım koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulların başında doğruluk, bağlılık, sözünde durma, yardımseverlik, tutkulardan arınmışlık gibi nitelikler gelir. Buta'nın görüşüne göre kadınlara saygı göstermek, onları aşağı görmemek, yardımlarına koşmak yetkinliğin gereklerindendir. Kadınlara en çok yakışan davranış Buta inançlarına bağlılık, özverili olmak, eli açık olmak, yumuşaklıktır. Kadına saygı göstermeyi ilke edinmeyen bir ahlak anlayışının kişiyi mutluluğa götürmesine olanak yoktur. Evren, biri görünen, biri görünmeyen olmak üzere 2 türlüdür. Görünen evren duyularla algılanan, görünmeyen evren yalnız düşüncede var olan, arınmış kişinin ereği olan evrendir. Bu görünen, görünmeyen evrenlerde salt yüce bir güç vardır. Onları yöneten, düzenleyen odur. Bu gücün önü sonu yoktur. Bu güç kendi özü gereği vardır, kendi kendinin yasasıdır. Drahma. Bu güç diriltir, öldürür, buna karşın korumaz. Başka bir nesneden iğrenmez. Bu gücün başlıca görevi yazgıyı uygulamaktır. İnsan bir us varlığıdır. Usun görevi de derin düşünmeyi sağlamaktır. Derin düşünmek kişinin içe kapanışıyla, kendi kendini gözlemlemesiyle gerçekleşebilir. Yeryüzünde katlanılan acıların, kaygıların, bunalımların ne olduğunu öğreten derin düşünmektir. Bu acılar, kaygılar süreklidir. Kişinin yaşamı boyunca yakasını bırakmaz. İnsan kendini bilmez, bu nedenle başına gelenlerin kaynağının kendisi olduğunu anlayamaz. Oysa derin düşünme ona tini karartan, mutsuzluğa, karamsarlığa sürükleyen üç nedenin ne olduğunu öğretir. Bu üç neden bilgisizlik, öfke, tutkudur. Derin düşünme kişinin içini aydınlatınca orada gizlenen bu üç tutku ortadan kalkar, yaşamın, ölümün ötesinde bulunan mutluluğa götüren kurtuluş yolu açılır. Bunu başaran kişinin usu yeryüzü ile ilgili nesneleri düşünmez olur. Kendini en üstün iyiye adar. Buta'nın geliştirdiği öğretiye göre varlıkla yokluk kişinin düşünme yetisinin yarattığı iki durumdur. Ona göre her nesne vardır, hiçbir nesne yoktur. Kişinin kendi içinde oluşan, düşünceden beslenen inançlardan, önermelerden kurulu bir evren vardır. Bu evren tüm nesneldir. Bu evrene göre her nesne vardır. Gerçek olan da budur. Bu anlayış, varoluşun düşünmekle bağlantılı olduğunu gösterir. Öte yandan hiçbir nesne yoktur. Oysa duyularla onlardan kaynaklanan yargılar yanılmalara yol açar. Görünen evrenin gerçek olduğu sanısını uyandırır. Oysa bu görünen evren gelip geçicidir, gerçek değildir, yoktur. En güçlü etken düşüncedir. Bütün varlık, yokluk onun içindedir, onunla tanımlanabilir. Özdek de öyledir. Düşünce gibi çok ince bir ısı gücüdür. Özdeğin yoğun, değişmez bir varlık olduğu sanısı doğru değildir. Özdek bir erk yoğunlaşmasıdır, sürekli bir akış içindedir, öğelerle boşluğun bir birleşimidir. Duyularıyla başka varlıkları algılayan insan gövdesi de sürekli bir değişim içindedir. Bu değişme de akıp giden zaman içindedir.